Ayrım 39, sayfa 450. Hatalar mı? Garni kederli bir şekilde başını öne arkaya sallayıp Dermot'un şüphelerini artıran bir tavır takındı. Korkarım birkaç hata yaptın. Yalan söylüyorsun dedektif, ben hata yapmam. Yapmaz mısın? O halde onlara hata demek yerine ne demeyi tercih ediyorsun? Küçük ördek dikinin beceriksizlikleri mi? Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz ölümcül bir hamle yapmış olabileceğinin farkına vardı. Kurşunun saplandığı yeri görmeden hatanın ölümcül olup olmadığını anlamasına imkan yoktu. Fakat ne olursa olsun güvenli bir geri çekilme ihtimalini ortadan kaldırmıştı. Dermot'un ağzında titremeye benzer bir kıpırdanma gördü. Tuhaf bir şekilde yatakta arkasına yaslanmıştı ve bu haliyle cehennemden Garni'yi izliyormuş gibi görünüyordu. Garni aslında tek bir hatanın farkına varmıştı. O da kart çekiydi. Bu hatayı da lambanın yanındaki çerçevede çekim fotokopisini görünce fark etmişti. Yine de hatayı uzun zamandır biliyormuş gibi davranabilirdi. Böyle bir şey mutlak kontrolü elinde tuttuğunu düşünen bir adam üzerinde nasıl bir etki yaratabilirdi? Yine Medlin'in özlü bir sözünü hatırladı. Eğer geri çekilmiyorsan tam gaz ileri git. Nardo'ya doğru döndü. Sanki odadaki seri katili görmezden gelmek onu koruma altına alabilecekti. Yaptığı en aptal hatalardan biri kendisine çekleri gönderen adamların isimlerini bana söylemek oldu. Söylediği isimlerden biri Richard Karch'tı. Kart çeki üzerinde hiçbir not olmadan öylece bir zarfa koyup göndermişti. Kimden geldiğini gösteren tek kanıt çekin üzerinde yazan isimdi. Bu isim R. Karch'tı ve imza da bu isim üzerine atılmıştı. Orada geçen R harfi Robert, Ralph, Randolph, Rupert ve daha bir düzine ismi temsil ediyor olabilirdi ama Gregory onun Richard olduğunu biliyordu. Çekin üzerinde yazan isim ve adres dışında hiçbir şey bilmediğini iddia etti. Oysa ben Karch'ın set ardındaki evine gitmiştim. Yani en baştan beri yalan söylediğini biliyordum. Bunun sebebi de gün gibi ortada. Bu kadarı Nardo için çok fazlaydı. Biliyor muydun? Öyleyse neden bize söylemedin ve bize bu adamı içeri tıkmadık? Çünkü ne yaptığını ve neden yaptığını biliyordum ve onu durdurmak gibi bir niyetim yoktu. Nardo sineklerin insanları tokatlayabildiği bambaşka bir gezegene gelmiş gibi hissediyordu. Keskin bir klik sesi Garni'nin dikkatini yeniden yatağa çevirdi. Yaşlı kadın kırmızı ayakkabılarını Oz diyarından ayrılıp Kansas'taki evine geri dönmeye çalışan Dorothy gibi birbirine vuruyordu. Kazın içindeki silah Garni'yi hedef alıyordu. Dermot Karch gerçeğinden etkilenmemiş gibi görünmek için çaba sarf ediyordu. En azından Garni çaba sarf ettiğini umuyordu. Dermot tuhaf bir tavırla konuştu. ''Nasıl bir oyun oynuyorsunuz bilmiyorum dedektif ama ben bu oyuna bir son vereceğim.'' Garni gizli görevlerde edindiği tecrübelerine dayanarak düşmanın göğsüne dayadığı gizli bir uzi taşıyan adam edasıyla konuşmaya başladı. ''Tehdit etmeden önce,'' dedi sakince, ''durumu iyice anladığından emin ol.'' ''Durum mu? Ben ateş ederim ve sen ölürsün. Ben yeniden ateş ederim ve o ölür. Maymunlar kapıdan içeri girer ve onlar da ölür. İşte durum bundan ibaret.'' Garni gözlerini kapadı ve başını arkaya iterek duvara dayadı. Sonra da derin bir iç çekti. ''Hiçbir fikrin yok, hiçbir fikrin yok değil mi?'' dedi başını iki yanına sallayarak. ''Hayır, hayır, tabii ki yok. Nasıl olsun ki?'' ''Ne hakkında fikrim yok dedektif?'' Dermot adamın ünvanını abartılı bir kinaye ile söyledi. Garni kahkaha attı. Kesik bir kahkahaydı ve Dermot'un zihninde yeni sorulara yol açacaktı. Ama kendisini de tamamen duygusal bir karmaşanın içine sürükleyecekti. Vahşi bir ifadeyle Dermot'a bakarak, ''Kaç adam öldürdüğümü tahmin bile edemezsin.'' dedi. Bu tür laf kalabalıklarıyla kendisini oyalamaya çalıştığını anlamasın diye dua ediyor ve Wishirli polislerinin Nardo'nun yokluğunu fark etmesini umuyordu. Neden şimdiye kadar fark etmemişlerdi ki? Yoksa etmişler miydi? Kadının ayakkabıları tıkırdamaya devam ediyordu. ''Aptal polisler her zaman adam öldürür.'' dedi Dermot. ''O yüzden senin kaç tane öldürdüğünün umurumda değil.'' ''Ben sıradan adamları kastetmiyorum. Jimmy Spinks gibi adamlardan söz ediyorum. Onun gibi kaçını öldürdüğümü tahmin et bakalım.'' Dermot gözlerini kırpıştırdı. ''Sen neden bahsediyorsun?'' ''Sarhoşları öldürmekten bahsediyorum. Dünyayı alkolik hayvanlardan temizlemek ve pislikleri ortadan kaldırmaktan söz ediyorum.'' Dermot'un ağzında bir kez daha titremeye benzer bir kıpırdanma belirdi. Garni adamın dikkatini çekmişti. Buna hiç şüphe yoktu. Şimdi ne yapacaktı? Bu dikkati dağıtmadan ne yapabilirdi? Görünürde işe yarar bir çıkış noktası da yoktu. Konuşmaya başladı ve spontane olarak bir hikaye uydurmaya karar verdi. Bir gece geç saatlerde Port Atre otobüs terminalindeydim. Henüz çaylak olduğum yıllar. Bana giriş kapısı civarında dolaşan kimsesiz serserileri dağıtma görevi verilmişti. İçlerinden biri oradan ayrılmadı. 10 metre öteden adamın iğrenç viski kokusunu duyabiliyordum. Binayı terk etmesini söyledim ama o gitmek yerine benim üzerime doğru gelmeye başladı. Cebinden bir mutfak bıçağı çıkardı. Portakal soymak için kullanılan o küçük bıçaklardan. Bıçağı tehdit edercesine sağa sola savurdu ve onu yere bırakması için verdiğim emri hiçe saydı. İkimizin bu karşılaşmasını gören iki kişi, adamı nefsi müdafaa olarak vurduğuma dair şahitlik etti. Durdu ve gülümsedi. Ama bu doğru değildi. İsteseydim onu kolayca etkisiz hale getirebilirdim. Oysa ben onu vurmayı tercih ettim. Tam suratından. Beyni kafasının arkasından çıktı gitti. Bunu neden yaptığımı biliyor musun Gregory? Ördek diki, deki, deki dedi yaşlı kadın. Ayakkabılarını birbirine vurdukça ritmini de hızlandırıyordu. Dermot dudaklarını araladı ama bir şey söylemedi. Yaptım çünkü adam babama benziyordu dedi Carney. Sesini öfkeli bir tonla biraz yükseltti. Babamın annemin kafasına çaydanlıkla vurduğu gece baktığı gibi bakıyordu. Lanet olası çaydanlık ve üzerindeki lanet olası palyaço resmi. Baban da pek baba gibi değilmiş dedi Dermot soğuk bir üslupla. Ama dedektif sen de ondan farksızsın. Dermot'un bu suçlayıcı yorumları Garney'in şüphelerini haklı çıkardı. Adam kendisinin geçmişi hakkında araştırma yapmıştı. O an kurşun yemek pahasına da olsa Dermot'un boğazına yapışmak istedi. Aralarındaki imalı bakışma sürüyordu. Belki de Dermot Garney'in rahatsızlığını fark etmişti. İyi bir baba 4 yaşındaki oğlunu korurdu. Onun bir arabanın altında kalmasına ve üstelik de arabanın şoförünün kaçıp gitmesine müsaade etmezdi. Seni piç herif dedi Carney. Dermot kıkırdayarak güldü. Keyiften delirmiş gibiydi. Kaba, kaba, kaba. Ben de seni şair sanmıştım. Karşılıklı birkaç dize okuruz diye düşünmüştüm. Bir sonraki karşılaşmamızda okuyacağımız şiiri seçmiştim bile. Dinle de fikrini söyle. İz bırakmadan vurdu kaçtı. Gözde dedektif feleğini şaştı. Küçük çocuğun annesi ne dese eve yalnız döndüğünü görünce. Garney'in göğsünde vahşi bir hayvan gibi hırıltı sesleri yükseldi. Öfke patlaması yaşıyordu. Dermot olduğu yerde donup kalmıştı. Nardo dikkat dağılımının en üst noktaya çıkacağı anı kolluyordu. Kasları bir hayli gelişmiş olan sağ kolunu kaldırdı, elindeki Forreza şişesini havada tam tur döndürdükten sonra kaptı ve var gücüyle Dermot'un kafasına doğru savurdu. Kendisine yönelen hareketi sezen Dermot, kazın içindeki silahı Nardo'ya yöneltmeye çalıştı ama Garney kendini yatağa attı ve göğsünü kazın üzerine bastırdı. Tam o anda viski şişesinin kalın cam tabanı Dermot'un şakağıyla buluştu. Garney'in altında tetiği çekilen rovelver, kazın içini dolduran malzemenin etrafa yayılmasına neden oldu. Kurşun Garney'in altından geçerek az evvel oturmakta olduğu yönde ilerledi ve odanın tek aydınlatma kaynağı olan lambayı parçaladı. Karanlıkta Nardo'nun dişlerinin arasından nefes alıp verdiğini duyabiliyordu. Yaşlı kadın zayıf bir inleme sesi çıkardı ve sonra sesini yükselterek yarım yamalak hatırladığı ninni benzeri bir melodi mırıldanmaya başladı. Sonra korkunç bir temas sesi geldi ve odanın ağır metal kapısı açıldı. O kadar hızlı açıldı ki arkasındaki duvara çarptı. Ardından devasa bir adam ve onun peşinden gelen daha ufak bir silüet belirdi. "Kıpırdamayın!" diye bağırdı dev adam. 52. Bölüm. Şafak sökmeden ölüm. Beklenen yardım nihayet geldi. Biraz geç oldu ama geldi. Bu kadarı yeter de artardı bile. Dermot'un kusursuz nişancılığı ve kargaları üst üste yığma hevesi düşünüldüğünde sadece onları kurtarmaya gelen polisin değil, Nardo ve Garney'in de boğazlarına birer kurşun saplanma olasılığı bir hayli yüksekti. Sonra silah seslerini duyan polis departmanı hızla aşağı inecek, Dermot vanaları açacak ve püskürtme sistemiyle evin içine sıkıştırılmış klor ve amonyak yayılacak. Bütün bu olasılıklara rağmen bu olaydan yaralanan bir lamba bir de Dermot olmuştu. Nardo'nun öfkeli çıkışının ardından fırlattığı şişe Dermot'u komaya sokmaya yetmişti. Kırılan şişelerin parçaları da etrafa saçılmış, bir kısmı Garney'in saçları arasındaki yerini almıştı. ''Silah sesi duyduk, burada ne altlar dönüyor?'' dedi dev adam. Bir yandan da bir hayli karanlık sayılabilecek odayı etrafı incelemeye çalışıyordu. Her şey kontrol altında Tami, dedi Nardo. Sesi çatallı çıkıyordu ama olayla yara almadan kurtulduğunu gösterecek kadar dirençliydi. Garni Bodrum'un diğer tarafından gelen loş ışıkta dev adamın hemen arkasından gelen kısa boylu ve asetilen mavisi gözleri olan polis memuru Pet'i fark etti. Elinde küçük bir 9 milimetrelik silah vardı ve yataktaki bir korkunç sahneyi inceliyordu. Odanın diğer tarafına geçti ve yaşlı kadın oturduğu kolçaklı sandalyenin yanındaki düğmeye basarak ışığı yaktı. ''Ayağa kalkmamın sakıncası var mı?'' diye sordu Garni. Hala Dermut'un kucağındaki kazın üzerinde yatıyordu. Koca Tami Nardo'ya baktı. ''Tabii'' dedi Nardo dişlerini sıkarak. ''Bırakın kalksın.'' Garni yavaşça doğrulurken hızla yüzünden aşağı akan kanı fark etti. Nardo birkaç dakika önce bir seri katili kendisini vurması için teşvik eden bu adama saldırmak üzereydi ki kanı görünce kendini tuttu. ''Yüce Tanrım'' dedi koca Tami. Garni'nin yüzünden akan kandan gözlerini alamıyordu. Yüksek adrenalin etkisi altında kalan Garni yaranın farkına varamamıştı. Yüzüne dokundu ve sırılsıklam olduğunu hissetti. Sonra ellerine baktı ve kıpkırmızı olduğunu gördü. Asetilen Pet hiçbir duygu kırıntısı barındırmayan bir ifadeyle Garni'ye bakıyordu. Nardo'ya dönüp ''Ambulans ister misin?'' diye sordu. ''Evet tabii arayın da gelsinler'' dedi Nardo. ''Onlar için de çağırayım mı?'' dedi Pet. Başıyla yatağın üzerinde tuhaf ikiliği işaret ediyordu. Kırmızı cam ayakkabılar dikkatini çekti. Sonra gözlerini kırpıştırdı. Gördüklerinin bir göz aldanması olmadığından emin olmak için gözlerini kırpıştırdı. Uzun bir beklemenin ardından Nardo. ''Tamam'' dedi. Sesinden bunu iğrenerek söylediği anlaşılıyordu. ''Ekipler gelsin mi?'' diye sordu Pet. Bu kez gerçek olduklarından emin olduğu ayakkabılara kaşlarını çatmış dikkatle bakıyordu. ''Ne?'' dedi Nardo uzun bir bekleyişten sonra. Parçalanan lambanın kalıntılarına ve kurşunun duvarda açtığı deliğe bakıyordu. ''Devriye gezen ve kapı kapı dolaşıp sorgulama yapan ekipleri diyorum. Geri gelsinler mi?'' Nardo'nun karar vermesi beklenenden uzun sürdü sonunda. ''Tabii gelsinler'' dedi Pet. ''Tamam'' dedi ve odadan ayrıldı. Koca Tami yüzünü ekşitmiş Dermot'un şakağındaki hasara bakıyordu. Forreza şişesi Dermot'un ve yaşlı kadının arasındaki yatağın üzerinde tepe taklak duruyordu. Yaşlı kadının başındaki peruk yana kaymıştı ve kafasının üzeri görünür hale gelmişti. Garni şişenin üzerindeki çiçekli etikete baktı. O an daha önce gözden kaçırdığı bir gerçeği fark etti. Bruce Weston'ın söylemiş olduğu bir şeyi hatırladı. Bruce Dermot'un (parantez) başka bir deyişle Bay Scully'nin 4 adet kırmızı göğüslü şakrak kuşu gördüğünü ve 4 rakamının özellikle vurguladığını anlatmıştı. Yani 4 kırmızı göğüslü şakrak kuşu, kırmızı güllere gönderme yapan ve Four Reasons markasını temsil eden bir ifadeyle. Ayrıca Bay ve Bayan Scully olarak imza atması da zekasını gözler önüne sermek için yaptığı ufak bir reklam sayılırdı. Gregory Dermot aptal polislerle nasıl bir oyuncak gibi oynadığını gösteriyordu. Sıkıysa yakalayın. Pet bir dakika içinde geri döndü. Ambulans yolda, ekipler geri çağrıldı, arabalar toplandı, kapı kapı sorgulama görevi sonlandırıldı. Buz gibi gözlerle yatağa baktı. Yaşlı kadın ağıt ve mırıldanma karışımı sesler çıkarıyordu. Dermot kıpırdamadan yatıyordu ve yüzünün rengi çekilmişti. ''Yaşadığından emin misin?'' diye sordu Pet. ''Hiçbir fikrim yok'' dedi Nardo. ''Belki de gidip bir baksan iyi olur.'' Pet dudaklarını büzdü ve gidip Dermot'un boğazından hayatta olup olmadığını kontrol etti. ''Hı, yaşıyor. Peki kadının sorunu ne?'' ''Bu kadın Jimmy Spinks'in karısı. Jimmy Spinks ismini daha önce duymuş muydun?'' Kadın başını iki yanına salladı. ''Jimmy Spinks kim?'' Nardo bir an durdu ve sonra ''Unut gitsin'' dedi. Kadın omzunu silkti. Unutmanın işinin bir parçası olduğunu ve bunda hiç zorlanmadığını gösterir gibiydi. Nardo yavaş yavaş ve derinden birkaç nefes aldı. Tami ile birlikte yukarı çıkıp evin güvenli olduğundan emin olun. Katilin bu pislik herif olduğunu öğrendiğimize göre adli tıp ekibi gelip her yeri didik didik inceleyecektir. Pet ve Tami birbirine baktı. İkisinin de yüzünden bunun iyi bir fikir olmadığını düşündükleri anlaşılıyordu. Yine de itiraz etmeden ayrıldılar. Tami Garni'nin yanından geçerken sanki sıradan bir kepekten bahseder gibi. ''Kafanda cam parçaları var.'' dedi. Nardo konuşmaya başlamadan önce ikilinin yukarı çıkıp merdivenlerin başındaki kapıyı kapatmalarını bekledi. ''Yataktan uzaklaş'' dedi. Sesinden bu olayın onu epey sarstığı anlaşılıyordu. Garni aslında silahlardan uzaklaşması için uyarıldığını biliyordu. Dermot'un silahı kazın içinde, Nardo'nun silahı Dermot'un cebinde ve viski şişesi de yastığın üzerindeydi. Garni itiraz etmeden kendisine denileni yaptı. "Pekala," dedi Nardo. Kendisini kontrol altında tutmak için büyük bir çaba harcıyor gibiydi. "Sana açıklama yapmam için bir şans tanıyacağım. Oturmamın bir sakıncası var mı?" "Amuda kalksan da umurumda değil. Konuş, hemen." Garni parçalanan lambanın yanındaki sandalyeye oturdu. "Seni vurmak üzereydi. Boğazına, kafana ya da kalbine bir kurşun saplanmasına ramak kalmıştı. Onu durdurmanın tek bir yolu vardı." "Ona dur demedin ki. Ona beni vurmasını söyledin." Nardo yumruk haline getirdiği ellerini öyle bir sıkıyordu ki eklemleri bembeyaz olmuştu. "Ama vurmadı, değil mi?" "Ama sen ona vurmasını söyledin. Çünkü onu durdurmanın tek yolu buydu." "Durdurmanın tek yolu? Sen aklını mı kaçırdın?" Nardo tasmasının çözülmesini bekleyen vahşi bir köpek gibi bakıyordu. "Hayır, bunun en güzel ispatı da senin hayatta olman. Yani benim hala hayatta olma nedenim senin ona beni vurmanı söylemen, öyle mi? Nasıl bir saçmalık bu?" "Seri katilin en büyük sorunu kontroldür. Mutlak kontrol. Gregory için bugünü, geleceği ve hatta geçmişi bile kontrol edebilmek her şeyden önemliydi. Onun senden canlandırmanı istediği sahne 24 yıl önce bu evde yaşanan trajedinin aynısıydı. Tek bir farkla. O zamanlar küçük Gregory'nin babasını durduracak ve annesinin boğazının kesilmesine engel olacak gücü yoktu. Kadın asla iyileşemedi ama Gregory de ondan farksızdı. O da bu olaydan sonra iyileşemedi. Artık bir yetişkin olan Gregory, teybi başa sarmak ve olayları değiştirmek niyetindeydi. Senden babasının yaptığı her şeyi yapmanı istedi. Tam şişeyi kaldırdığın ana kadar. Sonra seni öldürecekti. Annesini kurtarmak için o korkunç sarhoşu ortadan kaldıracaktı. Diğer cinayetlerin de sebebi buydu. Kontrolü ele geçirme ve Jimmy Spink gibi sarhoşları öldürerek ortadan kaldırma. Gerisi şık sarhoş değildi. Belki sarhoş değildi ama gerisi şık Jimmy Spinks'le aynı zamanlarda çalışmıştı. Eminim Gregory onun babasının arkadaşı olduğunu hatırlamıştır. Belki de babasını içki içtiği arkadaşlarından biriydi. Senin de aynı dönemde çalışmış olman Gregory'nin aklına geçmişi geri getirebileceği fikrini sokmuş olmalı. Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Karch, K-A-R-T-C-H. Robert, R-O-B-E-R-T. Ralph, R-A-L-P-H. Randolph, R-A-N-D-O-L-P-H. Rupert, R-U-P-E-R-T. Kansas, K-A-N-S-A-S. Dorothy, D-O-R-O-T-H-Y. Uzi, U-Z-I. Wisherly, W-Y-J-H-E-R-L-Y. Dicky, D-I-J-K-I-E. Dermot, D-E-R-M-O-T-T. Revolver, R-E V O L V E R. Four Reasons, F O U R, R O S E S. Tommy, T O M M Y. Pat, P A T. Nardo, N A, R, D, O. Bruce Liston, B, R, U, C, E. W, E, L, L, S, T, O, N, E. Gerisişik. G, A, R, Y. S, İ, S, S, E, K.